gayet cesurdur Kur'an. Göklerden de bahseder, denizlerden de bahseder, dağlardan da bahseder, çocuktan da bahseder. Denizlerin birbirine karışmadığından da bahseder. Gökyüzünün korunmuş olduğundan, atmosfer tabakasından da bahseder. Gayet cesurdur. Yanlışlığının ortaya çıkmayacağından gayet emindir. Doğruluğunun ispatlanacağından gayet emindir. Bu kadar emin olabilmek ancak Allah'a mahsustur. Müslümanlar yalnız Kur'an üzerinde uzmanlaşmadı. İslam alimleri Kur'an üzerinde uzmanlaşırken, diğer taraftan bu ayetleri çözebilmek için Allah'ın bu yönlendirmelerine göre Müslümanlar, bilim adamlarımız her alanda bilimin temellerini attılar ve Allah Azze ve Celle onları bu şekilde bilimde ilerletmiş oldu. Ama sonraki gelenler bunu kaybettiler, tembellik gösterdiler, şımardılar, kibirlendiler, dünyada söz bizimdir dediler, her alanda ileriyiz dediler. İşte o zaman gerilemeye başladılar.
İnnel hamdelillah, nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdillâhu felâ mudille leh ve men yudlil felâ hâdiye leh. Eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين.
Kıymetli kardeşlerim, Enbiya suresinde Allah Azze ve Celle tevhidi anlattıktan sonra o meseleye bir ara vermiş ve kainattaki bir takım mucizelerinden kitabına yerleştirmişti. İnsanlar bilimde ilerledikçe, Allah'ın bu ayetlerini kainatta keşfettikçe Kur'an'ın kelamullah olduğunu bir kez daha anlasınlar diye. Her peygambere kendi bulunduğu dönemde en iyi bilinen meselelerde mucizeler verilmiştir. Bulunduğu zamanda insanlar hangi alanda ilerlediyse o alanda mucizeler verildi ki insanlar onun bir peygamber olduğunu anlasınlar. en iyi bildikleri alanda onun gibi yapamasınlar, onun gibi olamasınlar ve onun gösterdiği mucize onları aciz bıraksın, onun benzerini getiremesinler, böylece peygamberliğini tasdik etmek zorunda kalsınlar. Mesela Hazreti Musa aleyhisselam zamanında sihir ilmi yaygındı, gelişmişti. Allah-u Teala Hazreti Musa'ya öyle bir mucize verdi ki, asa mucizesi, bir tahta parçası, bir ağaç dalı, asa ejderhaya dönüşüyordu. Sihirbazlar onun bir sihirbaz olmadığını anlayabildiler. Çünkü sihir ilmini biliyorlardı ve hiçbir sihirbazın bir ağacın dalını ejderhaya çeviremeyeceğini de bilmekteydiler. Sihirbazlar sihrin göz boyamadan ibaret olduğunu biliyorlardı ve bir tahta parçasının, bir ağaç dalının ejderha olamayacağını en iyi onlar anlıyorlardı. O yüzden de secdeye kapanmışlardı. Firavun tarafından görevlendirilmiş olmalarına rağmen, kendilerine bir takım sözler verilmiş olmasına rağmen, eğer bugün Musa'yı mağlup edecek olursanız, yanımda gözdelerim olacaksınız, önemli kimseler durumuna geleceksiniz, beni şu Musa'dan kurtarın da ne yaparsanız yapın. Musa'nın bir sihirbaz olduğunu ispat edin, sonra dileyin benden ne dilerseniz. Ama onlar Hazreti Musa'nın mucizesini gördüklerinde onun bir sihirbaz olmadığını anladılar. Çünkü en iyi bildikleri alanda onları mağlup ediyordu. Bilmedikleri bir alanda bir mucize gösterse, peygamberlere Allah o günkü insanların bilmedikleri konularla ilgili mucizeler verse, o günkü insanlar için bir şey ifade etmeyecektir ve biz zaten bunu bilmeyiz, demek ki sen bunu öğrenmişsin, o şekilde yapıyorsun derlerdi. O mucize karşısında konuşmaya devam ederlerdi. Bizim bilmediğimiz bir şeydir bu. Eğer hakikaten peygambersen bizim bildiğimiz alanda bir mucize göster, bizim yapamayacağımız bir şeyi yap da görelim derlerdi. İşte onun için Allah Azze ve Celle her peygambere böyle mucizeler verdi. O günkü insanların en iyi bildiği alanda mucizeler verildi ve onlar onun bir bilgiye dayanmadığını, bir hileye dayanmadığını anladılar. Onun bir peygamber olduğunu anlamaları için. Zaten mucize demek, insanı aciz bırakan şey demek. Benzerini getiremezler, yapamazlar ve bundan aciz kalırlar. İşte ondan dolayı mucize denilmiş. Aciz bırakan, benzeri yapılamayan, en iyi bildikleri alanda verilmesine rağmen yine de onu benzerini yapamazlar. Böylece teslim olmak zorunda kalırlar. Allah Azze ve Celle tüm peygamberlere bu şekilde mucizeler verirken peygamberimize vermiş olduğu kitabı en büyük mucize olarak vermiş. O günkü insanlar, Efendimizin zamanında yaşayanlar, özellikle Araplar, sanat konusunda, özellikle de şiir sanatıyla ilgili çok ilerlemişlerdi. Edebiyatta çok ilerlemişlerdi. Öyle şiirler yazıyorlardı ki benzeri neredeyse yazılamayacak diyecek kadar iddialı oluyorlardı ve Kabe'nin direğine asıyorlardı. O şiirler onlar için övünç kaynağı oluyordu. Muallakay-ı Seb'a diye tarihe geçmiş olan 7 tane şiir, Kabe'nin direğine astıkları, Arap'ın övünç kaynağıydı. Ama Kur'an nazil olmaya başlayınca o şairler kendilerinin şiirlerini beğenmemeye başladılar. Bunun benzeri getirilemez diyenler oldu. Her türlü şiiri bilenler, onlar Kur'an'ın şiir olmadığını söylemek zorunda kaldılar. En iyi bildikleri alanda Allah Azze ve Celle kitabında öyle mucizeler yaratıyordu. Onların en iyi bildiği konuda onun bir şiir olmadığını anlayabilsinler diye. Öyle de oldu, niceleri onun bir şiir olmadığını anladılar. Çünkü şiir ilminde uzmanlardı. İşte o günkü insanların en iyi bildiği alanda mucizeler Kur'an'a yerleştirildiği gibi, Kur'an fesahat ve belagatta üstün olduğu gibi, çok yüksek bir edebiyata sahip olduğu gibi, aynı zamanda o günkü insanların uzman olmadığı, gelecekteki insanların uzman olacağı alanlarda da Allah Azze ve Celle kitabına mucizeler yerleştirdi. O günkü insanlar tıp bilmezdi, coğrafya bilmezdi, astronomi bilmezdi. Bilimden zerre kadar anlamazlardı, haberleri de yoktu. Ama Allah Azze ve Celle biliyordu ki gelecek nesiller bilimde ilerleyecekler. Allah onlara bilimde ilerlemeyi nasip edecek. Allah kendisinin ileride onlara, insanlara ilim vereceğini bilmektedir. Allah geleceği bilmektedir. Ve gelecekteki insanlar için de mucize olsun diye, gelecektekiler de Kur'an'ın kelamullah olduğunu anlasınlar, Resulullah'ın da Resulullah olduğunu anlasınlar diye kitabına öyle mucizeler yerleştirdi ki o günküler için belki çok şey ifade etmedi. Mesela bugün ele alacağımız, geçen derste en sonda ele almış olduğumuz ayet, gökler ve yerin bitişik olması, önce sonra bunların ayrılmış olması, belki bu ayet ve bunun buna benzer ayetler o günkü insanlar için çok fazla bir şey ifade etmiyordu çünkü anlayamıyorlardı. Belki bu gibi ayetlere bakarak Kur'an'ın mucizevi olduğunu anlayamıyorlardı. Ancak Allah Azze ve Celle biliyor ki daha sonraki insanlar bu alanlarda gelişecekler. Ve bazı ayetler demek ki daha sonraki insanlar için mucize olacak. Mucize olarak belki de daha sonraki insanlar hedeflendiler. O günkü insanlara Allah Azze ve Celle belki başka bir takım mucizeler gösteriyordu. O günkülerin de anlayabileceği fesahat ve belagatta mucizeler ve o günkülerin de anlayabileceği inançtaki ve ibadetlerdeki mucizeler, o günkülerin de anlayabileceği ahlaktaki mucizeler, o günkülerin de anlayabileceği değerler mucizesi, o günkülerin de anlayabileceği hukuk mucizesi, o günkülerin de anlayabileceği Hazreti Peygamber'e verilen başarı, zafer mucizesi, tek başına yola çıkıp sonra da bütün Arabistan Yarımadası'nı fethetmesi, bu gibi mucizeler, o günkülerin anlayabileceği mucizeler. O günküler Kur'an'ın musikisini anlayabilirdi. O günküler Kur'an'ın ezberlenmesinin kolay olduğunu anlayabilirdi. Onlara bu mucizelerle hitap edildi. O günküler Kur'an'ın bir kelimesinin değiştirilemediğini görebilirlerdi. O günküler Kur'an'da hiçbir çelişkinin olmadığını görüp anlayabilirlerdi. O günküler için de bir takım mucizeler elbette Kur'an'a yerleştirilmişti. Allah Azze ve Celle Rum suresinde Rumların İranlılara karşı tekrar galip geleceklerini haber veriyordu. Ve tam 9 sene sonra fi bid'i sinin, 9 sene ya 1 ya 3 ya 5 ya 7 ya 9. Bu kadar yıl içerisinde ondan küçük tek sayılar. Ya 3 sene sonra ya 5 ya 7 ya 9 sene sonra demek. Tam 9 sene sonra Allah'ın haber verdiği gibi Rumlar tekrar İranlıları yendiler. Bu o günküler için de bir mucizeydi. Çünkü onlar yaşıyorlardı henüz. 9 sene sonra gerçekleştiğini gördüler. O günkü insanların anlayabileceği buna benzer birçok mucizeler vardı. Bunun dışında Hazreti Peygamber'e verilmiş olan başka mucizeler, hissi mucizeler, elle tutulan, gözle görülen, kulakla işitilen mucizeler, parmaklarından suyun fışkırması gibi, hurma kütüğünün inlemesi gibi, camide herkesin ortasında hurma kütüğünden ses geliyordu. Hazreti Peygamber minbere çıkıp da o zamana kadar o hurma kütüğü üzerinde konuşuyordu. Ama daha sonrasında kendisine bir minber yapıldığında minbere çıkmış ve minbere çıktığında hurma kütüğü ağlamıştı ve ondan sesin geldiğine bütün cemaat şahit olmuştu. Ve Efendimiz inmiş, gitmiş o hurma kütüğünü sıvazlamıştı. Adeta bir çocuğun başını sıvazlar gibi ve çocuğun ağlamasının durması gibi hurma kütüğünün sesi kesilmişti. Herkesin önünde olan mucizeler, buna benzer birçok mucizesi var Efendimizin. Yemeğin çoğalması gibi, gökyüzündeki ayın yarılması gibi. Hazreti Musa'ya deniz yarıldıysa, Hazreti Peygamber'e de gökteki ay yarıldı. Allah Resulüne, Allah Azze ve Celle diğer peygamberlerden daha az mucize vermedi. Onlardan daha fazlasıyla verdi. Hem de Kur'an'a öyle mucizeler yerleştirdi ki, daha sonraki insanlar için. Bu biraz evvel söylediğim hissi mucizeler, gözle görülen, elle tutulan mucizeler, o günkü insanlar için mucize olabilir. Ama daha sonra gelecek olanlar için de mucizeler lazım. İşte onlar için Allah Azze ve Celle kitabına böyle bilimsel ayetleri yerleştirdi. İnsanoğlu bilimde nasılsa ilerleyecek, Allah onu bilmektedir. Ve bilim ilerlediği zaman Kur'an'ı tasdik edecek. Kur'an'ın dediğini diyecek. Ve işte o zaman Kur'an bir kez daha kelamullah olduğunu ispat etmiş olacak. İman etmeyenler ellerinde hiçbir mazeret kalmasın diye. İman etmek isteyen, iyi niyetli olanlar, sadece şüpheler içerisinde olanlar da şüphelerden kurtulup imana ulaşsınlar diye. Bu gibi ayetlerin, bilimsel ayetlerin Kur'an'a yerleştirilmiş olması bu ve buna benzer bir takım sebepler için. Aynı zamanda Allah Azze ve Celle insanları bilime teşvik etmek istemektedir. Gökyüzünden bahsederek insanları gökyüzüne baktırmaktadır. Güneşe ve aya yemin etmek suretiyle, onlarla ilgili bilgiler vermek suretiyle insanların göklere bakmasını sağlamıştır. İnsanlar bu şekilde astronomi ilmine merak sarmışlardır. Allah Azze ve Celle dağlardan bahsederek insanları coğrafya ilmine teşvik etmiştir. Çeşit çeşit ilim dallarına temas edilmiştir Kur'an'da. Ve insanlar o alanlarda ilerlemeler göstersinler. Allah'ın yeryüzüne yerleştirmiş olduğu o mucizeleri görsünler. Ve ondan sonra Allah'ın ilmini ve kudretini anlasınlar ve onun önünde eğilsinler diye. İnnemâ yahşallâhe min ibâdihil ulemâ buyuruyor Kur'an. Allah'tan ancak alimler korkar. İşte o yüzden Allah insanlara ilim nasip eder. İlimde derinleşsinler ve Allah'tan korkabilsinler diye. Hem ilimde derinleşince Allah'ı tanıyacaklar. Tanıyınca da sevecekler. Hem sevebilsinler diye. Hem sevsinler hem de korksunlar. Hem sevgi hem korku bir kalpte birleşsin diye. Allah Azze ve Celle insanlara ilim nasip eder bunun için. Eğer ilim vermeseydi insanoğluna, Allah'ın ilmini nasıl anlayacaktık? Eğer Allah Azze ve Celle kainat kitabını bize öğretmeseydi, kainata dikkatimizi çekmeseydi, göklere, dağlara, denizlere, anne karnındaki çocuğun gelişim aşamalarına ve daha başka bir takım meselelere dikkatimizi çekmeseydi ve insanlar bu alanlarda ilerlemeseydi, O zaman o alanlarda Allah'ın ilmini, kudretini nasıl görecekler, nasıl anlayacaklardı? Bugün bir bilim adamı gökten bahsettiği zaman insanın ağzı açık kalıyor. Dağlardan bahsetse yine aynı şekilde. Çocuğun anne karnında gelişiminden bahsetse aynı şekilde. Neyden bahsederseniz bahsedin. Hangi alanda ilim sahibi olursanız olun, bütün ilimler sizi Allah'a götürür. Bütün ilimler sizi Kur'an'a götürür. Ve sonunda şunu anlarsınız, Kur'an sizden çok daha ötededir. Sonunda Kur'an'ın insanların ilerisinde olduğunu anlarsınız. Ve sonuçta Allah'ın dediğine gelir bilim ve Allah'ın dediğini der. İşte o zaman insanlar secdeye kapanmak zorunda kalırlar. Bütün dünya güneş duruyor, dünya onun etrafında dönüyor derken Kur'an güneş durmuyor, gidiyor diyordu. Ve şemsu tecri li mustakarrin leha zalike takdirul azizil alim. Güneş kendisi için gösterilmiş hedefe doğru, bir müstakarra doğru, varıp duracağı bir yere doğru, bir hedefe doğru gitmektedir. Allah Azze ve Celle güneşin gittiğini haber veriyordu 1400 sene önce. Halbuki bilim daha yeni keşfetti. Hakikaten de dünya güneşle birlikte hareket etmektedir ve gitmektedirler. Saatte 700 bin kilometre hızla güneş sistem olarak birlikte gitmektedir. İnsanoğlu bunu keşfettiği zaman Kur'an'ın kelamullah olduğunu itiraf etmek zorunda kalır. Eğer samimi iseler, gerçekten hakkı arayan bilim adamlarıysalar bunu teslim etmek zorundadırlar. Doğrudur demek zorundadırlar. Kendilerinin daha yeni keşfettiğini Ümmi Muhammed'in 1400 sene evvel söylemesi mümkün değildir. Bunu itiraf etmek zorundadırlar. İnsanın bilebileceği bir şey değil. Kur'an'ın gökyüzüyle ilgili verdiği bilgi, Kur'an'ın dağlarla ilgili verdiği bilgi, bu o günkü insanın bilebileceği bir şey değil. Hatta bugün bile hala çözülememiş olan ayetler, bugün bile acaba ne kastediliyor diyeceğimiz ayetler ve yarınlarda ancak bulunabilecek olan ayetler, onlar da o zamanki insanların imanını kuvvetlendirecek. Onlar da keşfedildiği zaman Allah'ın ayetlerinin doğru söylediği bir kez daha 100 sene sonra, 200 sene sonra, 500 sene sonra, 1000 sene sonra o ayetlerin manaları anlaşıldığı zaman, o zaman insanlar doğruymuş diyecek, bir kez daha imanları kuvvetlenecek. İman etmeyenlere de bir kez daha iman etme fırsatı verilmiş olacak. Gelecek nesillerin de mucizelere ihtiyacı var. Sadece o günkü insanların değil, bütün nesillerin böyle mucizelere ihtiyacı vardı. Ve Allah'ın ayetleri her asırda bir mucizesini, iki mucizesini, belki 5-10 mucizesini gösterir ve bu şekilde insanları tekrar imana davet eder. Bu gibi ayetlerin Kur'an'da olması, bu gibi maksatlar için Allah bütün ilimlerin önünü açar. Ve Allah Azze ve Celle'nin kitabında vermiş olduğu hiçbir bilginin yanlışlığı ispat edilememiştir. Birçok ayet ancak 1400 sene sonra keşfedilebilmiş ve Kur'an'ın dediği doğrudur denilmek zorunda kalınılmış. Bu kadar dinsiz, bu kadar ateist, Kur'an'da hata arayanlar bir tane ne hukuki hatasını, ne edebi hatasını, ne bilimsel hatasını, ne ahlaki hatasını, hiçbir meselede bir tane çelişki ve hata gösteremediler. Kur'an onlara meydan okuyordu. Eğer Kur'an'ın Allah kelamı olmadığından eminseniz, kulumuza indirdiğimiz şu kitabın insan sözü olduğunu iddia ediyorsanız,
Haydi o zaman bu kitabın surelerinden bir tanesi gibi bir tane sure meydana getirin. Kur'an'ın belagatına, fesahatına sahip olsun. Kur'an'ın ezberlenmesi gibi ezberlenmesi kolay olsun. Kur'an'ın musikisi gibi bir musikiye sahip olsun. Kur'an gelecekten haber verdiği gibi gelecekten haber versin. Kur'an bilimsel hakikatlere temas ettiği gibi bilimsel hakikatlere temas etsin. Bir hukuk mucizesi olsun. Bir değer mucizesi olsun. İnsani değerleri yerleştirebilsin. İnsanın nefsini değiştirebilsin. Güzel bir toplum meydana getirebilsin. Haydi bunları yapamadınız. Böyle bir sure meydana getiremediniz. Hiç olmasa mesela bir tane hatasını gösterebilirsiniz. Açın Tevrat'ı, daha ilk sayfasında hata başlar. Çünkü insanlar tarafından sonradan yazıldı. Yektubune bi eydihim. Elleriyle yazıyorlar. Sümme yekulune hezen min indillah. Sonra da Allah katından diyorlar. Öyle olunca elbette ki hata bulunur. Daha ilk sayfasında. İlk sayfasında Allah kainatı 6 günde yarattı. 3. günde bitkileri, 4. gününde güneşi yarattı. Daha ilk sayfasında hata başlıyor. Bitkiler güneş olmadan yaşayamaz. Bilim tarafından ispat edilmiştir, hata var. Eskimiş bilgiler, yanlışlığı ispat edilmiş bilgiler. Birbiriyle çelişen yerler, akla mantığa aykırı yerler. Bir yerde başka bir şey derken başka bir yerde başka bir şey. Birbiriyle çelişkiler, insanın aklına sığmadığı gibi bilim tarafından da reddedilen, yanlışlığı ispat edilmiş olan bilgiler. Kur'an'da böyle bir tane bilgi göstersinler. Eğer bu kitap Allah'tan olmasaydı, o takdirde eğer bu kitap Efendimizin yazdığı bir eser olmuş olsaydı haşa, o zaman Ümmi Muhammed'in böylesi bir meseleye girmesi akıllıca olur muydu? Böyle bir ilmi meseleye girerek kendisini tehlikeye atar mıydı? Riske atar mıydı? Gelecekteki insanlar bunun yanlışlığını nasılsa bulacaklar. Yanlışlığını buldukları zaman Kur'an'ı terk ederler. Kimse kendisine bunları sormuş değil. Ya Muhammed göklerle yer bitişik miydi değil miydi? Kimse kendisine bunu sormadı ki. Dağlar bir kazık gibi çakılmış mıdır, çakılmamış mıdır? Dağlar neden vardır? Ne gibi bir görev ifa ediyorlar? Böyle bir soru da sormadılar. Allah Azze ve Celle bu konulara kendiliğinden giriyordu. Sordukları için değil, sorularına cevap olsun diye değil. Kimse sormadığı halde neden bunlara temas ediliyordu? Gelecek nesiller bunların doğruluğunu görsün ve iman etsinler. Eğer Hazreti Peygamber bunları kendi yazıyor olsa, böylesi bilimsel meselelere girebilir mi? Mümkün mü? Güneşin gidip gitmediğini nereden bilsin? Dağların kazık gibi çakılmış olduğunu, vazifelerinin olduğunu nereden bilsin? Çocuğun anne karnındaki gelişim aşamalarını nereden bilsin? Kimsenin bilmediklerini o nereden bilsin? Hem de okuma yazma bilmeyen bir insan olarak nereden bilsin? Bu meselelere temas ediliyor olması Kur'an'ın korkmadığını göstermektedir. Demek ki Allah'tandır yanlış olacağına dair hiçbir korku taşınmamaktadır. İnsanlar eninde sonunda doğruluğunu göreceklerdir. İman etmek zorunda kalacaklardır. Bunu bilmektedir. Bu kitabı gönderen zat gayet cesur göndermiştir. Her meseleye girmiştir. Girmediği mesele yoktur neredeyse. Gayet cesurdur Kur'an. Göklerden de bahseder, denizlerden de bahseder, dağlardan da bahseder. çocuktan da bahseder. Denizlerin birbirine karışmadığından da bahseder. Gökyüzünün korunmuş olduğundan, atmosfer tabakasından da bahseder. Gayet cesurdur. Yanlışlığının ortaya çıkmayacağından gayet emindir. Doğruluğunun ispatlanacağından gayet emindir. Bu kadar emin olabilmek ancak Allah'a mahsustur. Ve işte Allah Azze ve Celle bu kısımda اَوَلَمْ يَرَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا. O kafirler görmediler mi? Göklerle yer bitişikti. Biz onları ayırdık. فَفَتَقْنَاهُمَا. Onları biz ayırdık, onları bitişikti. Halbuki elbette kafirler bunu görmediler. Yaratılışı görmediler tabii ki. Ama Allah Azze ve Celle görmediler mi buyuruyor. Tabii ki görmediler ama kastedilen şey bilmek. O kafirler görmüyorlar mı gökyüzü yeryüzünden ayrılmış? Halbuki daha evvel bitişikti buyuruyor. Daha evvel bitişikti. Evet, onlar bunu bilmiyorlardı. Allah Azze ve Celle gelecek nesillere hitap ediyor. O kafirler, o kafir bilim adamları, onlar bütün dünyaları bu dünyadan ibaret olan ve tek dertleri bilimde ilerlemek olan, ahlakta, maneviyatta ilerlemeyi düşünmeyen, bütün enerjisini dünyaya veren, bütün enerjisini bilime veren o bilim adamları görmediler mi? Yani görecekler. Görecekler. İleride bilim gelişecek ve Allah Azze ve Celle bunu bulacak olanların kafirler olacağına da işaret etmektedir. O kafirler görmediler mi? Gökle yer bitişikti. Biz ayırdık. Demek ki bunu bir gün görecekler. Bunu ispat edecekler. Bilim bu noktaya gelecek ve bunu bulacak olanlar da kafirler olacak. O kafirler görmedi mi? Demek ki bulacak olanlar kafirlerdir. Başka bir takım şeyleri bulacak olanlar Müslümanlar olabilir. Müslümanlar bilimin temellerini attılar. Matematiğin de, fiziğin de, kimyanın da, astronominin de temelini attılar. Ama Müslümanlar dünyada bilimde birinci iken, dünyaya bilimi öğretirken bu bulunmamıştı. Bulunmayacaktı. Müslümanlar dünyada bilimde en ileri oldukları zamanda bu bulunamayacaktı. Bu hakikat daha sonra bulunacaktı. Bu zamanda. Dolayısıyla da kafirler bilimde ileri gittikleri bir zamanda. Müslümanların demek ki bilimde ileri oldukları zamanda bu bulunamayacak. Demek ki kafirlerin eline geçtiği zaman bilim. Ancak o zaman bu bulunabilecek. Öyle de oldu. Bu zamanda bulunabildi. Bu da ayrı bir mucize. Hem Allah'ın vermiş olduğu bilgi, göklerle yer bitişikti, sonra ayrıldı. Bilim adamları öyle diyorlar, göklerle yer bitişikti. Her şey tekti. 15-20 milyar yıl önce, Big Bang teorisi, büyük patlama, o süper patlamayla birbirinden ayrıldılar. Ve sonra soğudular. Gaz kütlesi durumundaydılar. Sonra soğudular. Her biri ayrı ayrı oluştu. Büyük patlamadan sonra her biri ayrı ayrı oluştu. Soğudular. Soğudukça dış yüzeylerinde bir katman meydana geldi. Şu toprak dediğimiz, kaya dediğimiz katmanlar meydana geldi. Oralar soğuduğu için onun aşağısı ise mağma tabakası, ateş. Yanardağlardan bazen fışkırıyor ya hani. Dünyanın bacaları hükmünde o yanar dağlar. Dünyanın bacaları gibi eğer oralar olmasa, yanar dağlardan fışkırmasa, kendi içinde patlayacak. Belki dünya paramparça olacak. Çok yüksek bir basınç var dünyanın merkezinde. Dünyanın o bacaları sayesinde oralardan fışkırmak suretiyle dünya patlamaktan kurtulmaktadır. Tıpkı bir düdüklü tencerenin düdüğü gibi oradan buharın çıkmasıyla tencerenin patlamaması gibi. Bilim adamları gerçekten de bunun böyle olduğunu ifade ediyorlar. Dünya, daha doğrusu alem, hepsi bir idi. Sonra ayrıldı. Büyük patlamadan sonra birbirinden ayrıldı. Ve İbn Abbas'a soruldu. Bu göklerle yerin bitişik olması nedir? O da aynen böyle söylemişti. Gök yağmur yağdırmıyordu. Yer bitirmiyordu. Hiçbir şey olmuyordu. Çünkü bitişikti, tekti. Allah Azze ve Celle ayırdı. Gök yağmur yağdırdı. Ve yeryüzü toprak vermeye başladı. Otlar bitmeye başladı. Allah'ın vermiş olduğu haber bilim tarafından ispat edildi. Gerçekten de öyle olduğunu itiraf etmek zorunda kaldılar. Büyük patlamayla alem yaratıldı dediler. Bir kozmik yumurtanın, yumurta gibi büyük bir patlama ve ondan sonra gezegenler oluşmaya başladı. Ve gökyüzü, yani gaz tabakası, atmosfer tabakası ve ondan sonrası. Burada es-semavat çoğul olarak gelmiştir. Gökler demek ki, yani bizim gökyüzü dediğimiz bütün gök, alem, uzay yani. Bunlar bitişikti diyor Kur'an-ı Kerim. Yıldızlar yoktu yani. Yani bu kadar yıldız, bu kadar galaksiler yoktu. Hepsi birdi, bütündü. Bir noktadan patlama meydana geldi. Süper patlama. Ondan sonra bunlar ayrıldılar. Hepsi birdi. Hiçbir şey olmuyordu. Dünyanın içi gibi. Hepsi birdi. Ve sonra patlama sonucunda ayrıldılar birbirinden. Gökler ve yeryüzü bitişikti diyor Kur'an-ı Kerim. Allah Azze ve Celle neden bu konuya giriyor? Kim Hazreti Peygamber'e bunu sordu ki? Göklerle yer bitişik miydi? Kim ona bunu sordu ki? Neden bu konuya girsin ki? Allah, eğer bu kitap Allah'ın kitabı olmasaydı, neden bu konuya temas etsin ki? Hem peygamber zaten ümmi olduğunu ifade etmektedir. Peygamber zaten gökleri, yerleri, denizleri bildiğini iddia etmemektedir. Peygamber zaten hiçbir şeyin kendine ait olmadığını, kendisinin bilmediğini ifade etmektedir. Zaten peygamberin bir iddiası yoktur. Bunlar bana ait değil demektedir. Hepsi Rabbimden demektedir. Kendine ait bir şey olmadığını zaten söylemektedir. Dolayısıyla birisi bunu sorsa bile ben bilmem demesi gayet doğaldır. Ben ümmiyim. Biliyorsunuz siz beni. Aranızda doğdum. 40 yaşına kadar aranızda yaşadım. Siz bilirsiniz beni. Ben okuma bile bilmem. Biliyorsunuz diyebilirdi. Bu konulara girmesi şart değildi. Sorsalar bile cevap vermek zorunda değil. Ümmi olduğunu zaten Kur'an da söylüyor, kendisi de söylüyor. Bu meselelerden anlamam diyebilirdi. Ama Allah Azze ve Celle kitabı gönderen o olduğu için gayet cesur bir şekilde, çünkü kendi yaptı. Ve kafirlere şu mesaj verilmektedir. Ey Allah'tan başka ilahlar üreten, onlardan yardım isteyen, onlara ibadet eden ya da devleti idare edenleri ilahlaştıran, onlara kanun koyma yetkisi veren, Allah'ın kitabına aykırı kanunlar koymalarına müsaade eden, onlara bu yetkiyi tanıyan, ey insanlar, ey Allah'a ortak koşanlar, söyleyin, o taptığınız putlar mı yaptı bu olayı? Yoksa yıldızları putlaştıranlar, yıldızlar mı yaptı bu olayı? Yoksa peşinden gittiğiniz liderler, Allah'a isyan eden o liderler, Allah'a değil bana itaat edeceksiniz diyen, burada Allah'ın dediği değil benim dediğim olur diyen, Allah'ın kitabı o zaman içindir, bu zaman için değildir diyen, o liderleriniz mi yaptı? Göklerle yer bitişikti, bütün kainat tekti. Bu büyük patlamayı kim gerçekleştirdi? O putlarınız mı? Gökteki yıldızlar mı? O liderleriniz mi? Mezardaki atalarınız mı? Onlar yapmadılar değil mi? Kafirler bunu biliyorlardı. Mekke'nin müşrikleri biliyorlardı. Her şeyi yaratan Allah'tır. İn se'eltehum, onlara sorsan, men halakas semavati vel ard, gökleri ve yeri kim yarattı? Leyekulunne halakahunnel azizul alim. Muhakkak ve muhakkak diyecekler ki, aziz ve alim olan Allah yarattı. Bunda şüpheleri yoktur. Problem burada değil. Allah inkar etmiyor. Putperest, yıldızperest, Allah inkar etmiyor. Ya da insanperest, insanların peşinden gidenler de, liderlerin peşinden gidip Allah'a bakmayan, Kur'an ne diyor ona bakmayan, onlar da, putlara tapanlar da, insanlara tapanlar da, yıldızlara tapanlar da Allah'ı kabul ediyorlar. Allah Azze ve Celle onlara diyor ki, gökler ve yer bitişikti, kim ayırdı? Sizin Allah'tan başka o taptıklarınız mı bunu yaptı, yoksa Allah mı? Allah diyecekler. Leyekulunne halakahunnel azizul alim. Kabul edecekler. O halde bunu Allah yaptığına göre siz neden başkalarının izinden gidersiniz? Neden başkalarından yardım istersiniz? Mezardakilerden neden yardım istersiniz? Ey falan zat, bana yardım gönder, beni kurtar. Neden böyle dua edersiniz? Dua ibadettir. Neden Allah'tan başkalarından istersiniz? Neden putlara dua edersiniz? Neden insanların peşinden gider Kur'an'a bakmazsınız? Neden insanlara itaat eder Allah'a itaat etmezsiniz? İnsanlar mı göklerle yeri yarattı ve insanlar mı göklerle yeri ayırdı? O halde madem ki Allah yaptı, neden Allah'a değil insanlara itaat edersiniz? وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Ve sonra da her bir şeyi de sudan kıldık, sudan yarattık. Her şeyi sudan canlı kıldık. Her canlıyı sudan yarattık. Demek ki kainatta hayatın temelinde su var. Allah Azze ve Celle bunu açıkça ifade ediyor ve bilim de geliyor sonunda bunu söylüyor. Bütün varlıkların sudan yaratılmış olduğunu bilim de kabul ediyor. Her şeyin temelinde su olduğunu bilim de kabul ediyor. Allah ne diyorsa bilim geliyor, 1400 sene sonra onu söylüyor. Her şeyi sudan yarattık. Hazreti Peygamber de Kur'an'a dayanarak aynı bilgiyi verir. Allah her şeyi sudan yarattı buyuruyor. İnsanlar, belki o zaman insanları bunu anlayamazlardı. Ama biz bugün bunu iyi anlıyoruz. Bilim sayesinde, dolayısıyla bilimde ilerlemek bizi Kur'an'a götürür. O halde Müslümanlar bilimde ilerlemeliydiler, ilerlediler. Bilimin temellerini attılar ama sonrasında tembellik yaptılar. Rahata meylettiler. Rahata meyledince elimizden geri alındı. Allah çalışana verir. Allah adalet sahibidir. Kafir çalışırsa kafire verir. Müslümanız diye Allah bize hazır lokma verecek değildir. Allah çalışana verir. Atalarımız çalışmışlardı. İstanbul nasıl fethedildi? Dünyanın görmediği topları dökerek. Bir çağ kapattı, bir çağ açtı. Orta çağı kapattı, yeni çağı başlattı. O toplar sayesinde artık kaleler topların karşısında duramıyordu. Önceden kaleler vardı. O surlar çağını kapattı, yeni bir çağ başlattı. Dünyanın görmediği topları döktük. Fizikte, kimyada, matematikte, bütün alanlarda, tıpta, astronomide, bütün alanlarda dünyada en ileri olan bizdik. Allah Azze ve Celle kitabıyla Müslümanları yönlendirdi. Kitabıyla Müslümanlara ilim dallarını gösterdi. Bakın dedi, bakmaz mısınız? Bakın göklere şöyle, bakın yeryüzüne böyle, bakın denizlere şöyle. Bunlara bakın, üzerinde çalışın. Bunlar Allah'ın ayetleri. Kur'an okumak zorunda olduğunuz gibi bunları da okumak zorundasınız. Kainat kitabını çözmek zorundasınız. O da Allah'ın ayeti. Yalnızca kitabın ayetleri değil, Kur'an'ın ayetleri değil. Kainat da bir kitap, kainattaki ayetler. Güneş de bir ayet, ay da bir ayet, çocuğun oluşması da bir ayet. Bütün varlıklar, her birisi bir mucize. Ayet demek, delil demek. Hepsi Allah'ın delili. Sonsuz ilminin, sonsuz kudretinin delili. Ha Kur'an, ha kainat. İkisi de Allah'ın kitabı, ikisini de okumakla mükellefiz. İlk Müslümanlar bunu anlamışlardı. 1600'lere, 1700'lere kadar, 1800'lere kadar bu anlayış devam etti. Müslümanlar yalnız Kur'an üzerinde uzmanlaşmadı. İslam alimleri Kur'an üzerinde uzmanlaşırken, diğer taraftan bu ayetleri çözebilmek için Allah'ın bu yönlendirmelerine göre Müslümanlar, bilim adamlarımız her alanda bilimin temellerini attılar ve Allah Azze ve Celle onları bu şekilde bilimde ilerletmiş oldu. Ama sonraki gelenler bunu kaybettiler, tembellik gösterdiler, şımardılar, kibirlendiler. Dünyada söz bizimdir dediler. Her alanda ileriyiz dediler. İşte o zaman gerilemeye başladılar. Allah Azze ve Celle o zaman bizden aldı ve onlara verdi. Ve tilkel eyyâmu nudâvülühe beynen nâs. Biz şu günleri insanlar arasında evirip çeviririz. Bir kafirlere veririz, bir Müslümanlara veririz. Tabii bir takım sebeplere göre. Bunu böyle yaparız ta ki gerçekten iman edenlerle hastalıklılar ayrılsın birbirinden. Samimi olanlarla samimi olmayanlar ayrılsın birbirinden. Eğer her zaman Müslümanlar yeryüzünde hakim olurlarsa, o zaman samimi olanlarla olmayanlar ayrılmazlar. O zaman ister istemez herkes onlara katılır. Ama Allah Azze ve Celle bazen onlara verir, bazen Müslümanlara, bu şekilde mücadele etsinler Müslümanlar diye. Bu şekilde samimiyetlerini ispat etsinler diye. Güçlerini kaybettikleri zaman davalarından, dinlerinden dönecekler mi, dönmeyecekler mi? Ortaya çıksın diye. Dünyadaki hakimiyet de, bilim de bazen Müslümanlara veriliyor, bazen kafirlere. Geçmişimizi unutmayalım. Bütün bilim dallarında biz ilerideydik. Avrupa her şeyi bizden öğrendi. Rönesans ne zaman başladı? 1400'lerin sonlarında, 1500'lerin başlarında, 15. yüzyılın sonları, 16. yüzyılın başları. Batıdaki bilimsel hareket ne zaman başladı? İşte o tarihte başladı. O tarih size neyi hatırlatıyor? 1480'ler, 90'lar, 1500'ler size neyi hatırlatıyor? İstanbul'un fethini, 1453'ü hatırlatıyor olmalı. Biz karşı tarafa geçtik. İstanbul'u fethettik. İşte o zaman bizimle karşılaştılar. Avrupa işte o zaman bizimle karşılaştı. Orta çağı yaşıyorlardı. Barbarca yaşıyorlardı. Bilim nedir bilmiyorlardı. Tuvalet nedir bilmiyorlardı. Elbise nedir bilmiyorlardı. Medeniyet nedir bilmiyorlardı. Üniversite diye bir şey yoktu. Bitlenmiş hayvan postları giyiyorlardı. Bunu ben söylemiyorum. Batılı tarihçiler söylüyor. Müslümanlar ile karşılaştıklarında bu kadar kötü durumdaydılar. Sonra Müslümanlardaki bilimi gördüler. İstanbul'u fetheden topları gördüler. Müslümanlardaki eserleri tercüme ettiler. Ondan sonra bizi gelip geçtiler. Ama bizden aldıklarını inkar etmezler. Samimi, dürüst, batılı bilim adamları. Biz Rönesans'ı İslamiyet'e borçluyuz diye açıkça itiraf ederler. Müslümanlar da neye borçludurlar? Batılılar Müslümanlara, Müslümanlar neye? Kur'an'a borçluyuz. Kur'an bizi bütün ilimlere götürmektedir. Kur'an sadece tevhidi de anlatmaz. Kur'an sadece namazı, zekatı, orucu anlatmaz. Kur'an sadece insani ahlaki değerleri anlatmaz. Kur'an bütün meselelere temas eder. Bilimin de önünü açar. Medeniyetin içinde bilim de var. Elbette inanç medeniyetin temeli. Elbette ibadet ve ahlak medeniyetin temeli. Elbette hukuk medeniyetin temeli. Ama medeniyetin içinde bilim de var. O alanı ihmal edemezdi Allah'ın kitabı. Hele hele kıyamete kadar gönderilmiş olan bu kitap. Kıyamete kadar başka kitap gönderilmeyecek. Bilim gelişecek ve işte o zaman da insanlara hitap edebilmeli. O şekilde gönderilmeliydi. O şekilde gönderildi. Allah Azze ve Celle demek ki kitabında bu gibi ayetleri koymuş olması insanların hem bilime yönelmesi için hem de onları keşfettiklerinde iman etmeleri ya da imanlarının kuvvetlenmesi içindi. Ve cealna minel ma'i kulle şeyin hay. Biz her şeyi sudan yarattık. Sudan canlı kıldık. Demek ki hayatın kaynağı sudur. Ve bilim de bunu reddetmiyor. Her şeyin temelinde su olduğunu bilim eninde sonunda geldi itiraf etti. Efela yu'minun, hala iman etmezler mi? Bütün bunları görüyorlar, yani bilim ilerliyor. Hala iman etmiyorlar mı? Bunları görüyorlar. Hala iman etmiyorlar mı? Kur'an'ın kendilerinden evvel bunları söylediğini gördükleri zaman denizin karışmadığını beynehume berzak aralarında bir perde olduğunu, bunu keşfettikleri zaman bunun Kur'an'da 1400 sene evvel söylendiğini gördükleri zaman efela yu'minun, hala iman etmezler mi? Buna benzer ayetleri gördüklerinde, bunlar ispatlandığında hala inkar mı edecekler? Bunu ümmi bir insanın bilmesi, boşverin ümmi insanı, o günün bilim adamı varsa o günün dünyasının bilmesi mümkün mü? O gün dünyada bunu kim biliyordu? Hindistanlı Profesör İn'amullah bu konularda gök bilimleriyle ilgilenen Profesör Can'ı görüyor bir gün. Sanıyorum Amerika'da. Pazar günü Profesör Can Hristiyan ve kiliseye doğru gidiyor. Tanışıyorlar. Profesör İn'amullah Müslüman ve onu görünce arkasından yürüyor. Birazdan hafif yağmur atmaya başlıyor. Profesör Can'ın elinde şemsiye var ama yağmurun yağdığının farkında bile değil. Dop dolu bir insan. Dop dolu duygularla kiliseye doğru gidiyor. İn'amullah yaklaşıyor. Diyor ki, üstad farkında mısın? Yağmur yağıyor. Ha öyle mi diyor, şemsiyesini açıyor o zaman. İn'amullah diyor ki, siz büyük bir bilim adamısınız. Bilim adamları hepsi dinsiz. Ama görüyorum ki siz kiliseye gidiyorsunuz. Bunu açıklar mısınız? Profesör Can diyor ki, şu anda konuşacak halde değilim. Yarın bize gel, evde konuşalım. Evine gidiyor. Çocuğu kapıyı bir çocuk açıyor. Çayı hazırlamış, misafirini bekliyor. Başlıyor konuşmaya. Göklerden, yıldızlardan, galaksilerden. Dop dolu bir insan. Konuya hakim bir insan. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Sonra diyor ki, ey İn'amullah, anlayamıyorum. Bilim bu kadar geliştiği halde, elbette daha çok gelişecek, elbette ilim sonsuz, bitmez ama şu andaki bilgimize göre bile epeyce şeyler öğrendik artık gökyüzüyle ilgili, yeryüzüyle ilgili, insanla ilgili. Her alanda birçok şey öğrendik. Anlayamıyorum. Hala nasıl oluyor da inkarcılık devam ediyor? Bilim bu kadar geliştiği halde. Anlayamıyorum. O böyle söyleyince, yani sonsuz ilim sahibinin olduğu, sonsuz ilmin olduğu anlaşıldı. İlmin sonsuzluğu görüldü. Ve varlıkların harika olarak yaratıldığı ve harika olarak idare edildiği görüldü. Artık çiçeği inceleyebiliyoruz. Hayvanları inceleyebiliyoruz. Oradaki harikaları görüyoruz. Ve bunun tesadüfen olamayacağını anlıyoruz. Sonsuz bir ilim sahibi var. Bunu anlıyoruz. Anlayamıyorum. Nasıl oluyor da hala dinsizlik var? O anlayamıyor ama ben ona söyleyeyim. Neden dinsizlik var dünyada biliyor musun ey Profesör Can? Sen o dinin yüzünden. Senin o yanlış dinin yüzünden. Senin o dinin bilim tarafından, bilim adamları tarafından çürütülünce, yanlışlıkları, İncil'lerdeki hatalar ortaya konulunca, senin o kilise adamların Engizisyon mahkemeleri kurdular. ve o bilim adamlarını dinsizlikle itham ettiler. Sen İncil inkar ediyorsun dediler ve onları yaktılar. Afaroz ettiler. İdamlarına hükmettiler. Engizisyon mahkemelerinde binlerce bilim adamı idam edildi. Bir kısmı kılıçla, bir kısmı ateşle. Bunu gören bilim adamları nasıl dinden, imandan soğumasın ki? Senin o yanlış dinin dinsizliğe sebep oldu. O yanlış dinin herkesi susturmaya kalkıştı. Yanlış dinin üniversiteyle çatıştı. Bilimle çatıştı. Bilim adamları o zaman dini safsata görmeye başladı. Çünkü dindeki hatalar ortaya çıkıyordu bilim tarafından. Bunu da yine İslam alimlerine borçlular. Müslüman bilim adamlarına borçlular. Müslüman bilim adamları sayesinde batılı bilim adamları bunları keşfettiler. Ve o bilgiler sayesinde kiliseyle mücadele edebildiler ve kazandılar. Kiliseyi yendiler. Çünkü insanlar tarafından yazılmıştı ve bunu kilise kabul etmektedir. Aldıkları konsil kararlarında bu vardır. Eski ahitte, Tevrat ve ona bağlı diğer metinlerde ve yeni ahitte, İncil'lerde eskimiş ve yanlış bilgilerin, materyallerin olduğuna dair konsil karar verdi. Bu konsiller kilise tarihinde önemlidir. Buralarda önemli kararlar alınır. Her zaman konsil toplanmaz. Bazen 100 yılda bir defa toplanır. Bu kararlarda bu da var. Tevrat'ta da İncil'lerde de hatalar var. Aynen şunu söylüyorlar. Evet, hatalar var. Bu hatalar İncil yazarlarına aittir. Demek ki İncil'in Markos tarafından, Matta, Luka, Yuhanna tarafından yazıldığını, Allah'tan geldiği gibi korunmadığını kabul etmektedirler. Bizim bakışımız gibi değil onların bakışı. Biz Kur'an'a kelamullah olarak bakarız. Lafzı da manası da Allah'tandır. Biz böyle bakarız. Hem lafız hem mana Allah'tandır. Ve bir kelimesi değişmemiştir. Efendimiz'e geldiği gibi Efendimiz de yazdırmıştır vahiy katiplerine. Ve bütün Müslümanlar da bu şekilde ezberlemişlerdir. Senukri'uke fe la tensa illa ma şa Allah. Biz sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu asla unutmayacaksın. Allah dilemedikçe. Allah dilerse o başka. Yoksa sen unutmayacaksın. Hata etmeyeceksin. Allah Resulüne Rabbi ezberletti ve unutmadı. Müslümanlar da yazılı sahifelerden ezberlediler ve unutmadılar. Bir kelimesi değişmedi o yüzden. Hem namazlarda okunduğu için, hem hafızlar yetiştirildiği için, hem yazılı olarak korunduğu için Allah Azze ve Celle kitabını muhafaza ettiği için, bir kelimesinin değişmesine müsaade etmediği için. Ama onların kitapları öyle değil. O yüzden kendileri bunu itiraf ediyorlar. Hatalar vardır diyorlar. Bu hatalar yazarlarına aittir. Yani bu söz şu demek. Allah'tan geldiği gibi korunmamıştır ve Allah'tan geldiği gibi yazılmamıştır. Bunu itiraf etmektedirler. Anlayamıyor Profesör Can. Anlayamıyor. Nasıl olur bu kadar bilim geliştiği halde insanlar ve bilim adamları dinsiz olurlar? Halbuki bilim sayesinde insanlar harikaları görüyorlar. Bunun tesadüfen olamayacağını anlıyorlar. Mükemmel bir ilim sahibinin olduğunu, çok ince hesaplar yaptığını,
anlıyorlar ve buna rağmen hala dinsizler. Anlayamıyorum. Anlayamazsın tabii. Çünkü senin dinin insanları dinsiz yaptı. Şu anda dünyada hangi medeniyet hakim? Batı medeniyeti. İslam medeniyeti varken, hakimken dünyada ateizm var mıydı? İslam medeniyeti hakimken, Müslümanlar dünyada hakimken o asırlarda öyle dinsizlik var mıydı? Bizim tarihimizde hiçbir zaman cami bilim adamlarıyla çatışmadı. Cami üniversite çatışması hiçbir zaman gerçekleşmedi. Ama onların tarihine bakın, kilise ile bilim hep çatıştı. Ve çoklarını idam etmek zorunda kaldılar. Anlayamıyorum dedi Profesör Can. İnamullah diyor ki, tam zamanıydı. Dedim ki, üstad müsaade eder misin? Bir şey söyleyeceğim. Buyur dedi. Dedim ki, hani sen diyorsun ya, bilim bu kadar gelişti, nasıl oluyor da hala insanlar dinsiz olabiliyorlar? Nasıl oluyor da o kudreti bu kadar net görmelerine rağmen, o ilmi çiçekte, hayvanda, her şeyde, gökyüzünde, bütün varlıklar üzerinde görmelerine rağmen nasıl oluyor da dinsiz oluyorlar diyorsun, buna şaşırıyorsun ya. Yani demek istiyorsun ki bilim gelişince iman etmeleri gerekirdi. Değil mi? Evet. Bizim kitabımızda diyor ki, اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَى. Allah'tan ancak alimler korkar. İnsanlar ilimde derinleşince Allah'ın ilmini görür. Çiçeği incelemeden nasıl bileceksin Allah'ın ilmini? İnsanı incelemeden nasıl bileceksin Allah'ın ilmini? Gökleri incelemeden nasıl anlayacaksın o sonsuz ilmi ve kudreti? Allah'tan ancak alimler korkar. Bizim kitabımızda böyle söylüyor. Bak sen ilimde derinleşmişsin ve bak diyorsun ki iman etmeleri gerekirdi. Bizim kitabımız da zaten böyle söylüyor. İlimde derinleşenler ancak alimden, Allah'tan korkar. Öyle mi dedi Can? Sizin kitabınızda, Muhammed'e indirilen kitapta mı böyle söylüyor? Evet dedi. İnamullah. Profesör Can diyor ki, sen şahit ol. Eğer bu Muhammed'in kitabında ise, sen şahit ol ki, Muhammed Allah'ın Resulüdür ve bu kitap da Allah'ın kitabıdır. İşte o zaman meseleyi anlayabildi. Evet bu kitap, evet bu ayet Allah'ın kitabında, o Muhammed'e indirilen kitapta sallallahu teala aleyhi ve sellem. İşte o zaman İnamullah bunu söylediği zaman Can, Profesör Can hayretler içinde kalıyordu. Bunu Muhammed'in söylemesi mümkün değil. Çünkü ilim sahibi değil. Allah'tan ancak alimlerin korkacağını kim bilir? Alim olan bilir. İlimde derinleşince o zaman anlar Allah'ın ilmini, kudretini. O zaman Allah'tan korkar. Hazreti Peygamber böyle değildi ki. İlim sahibi değildi ki. Ümmiydi. Zaten o zaman kimse bir şey bilmiyordu ki. İlim sahibi olanın anlayabileceği bir gerçek bu. İlim sahibi olursan ancak o zaman Allah'tan korkarsın. Kendi ilim sahibi değildi ki, bunu nereden buldu? Nasıl bildi bunu? İşte ondan dolayı Profesör Can onun peygamberliğini, Kur'an'ın kelamullah olduğunu kabul etti. Çünkü biliyordu ki Muhammed ümmidir ve bunu o söyleyemez. Bunu ancak ilim sahibi olan söyler. Kendisi ilim sahibiydi.
20. asırda yaşayan bir profesör, dünya çapında bir otorite. Ancak o bunu söyleyebiliyor. Bu kadar ilim geliştiği halde nasıl oluyor da dinsizlik oluyor, olmamalı diyor. Bunu ancak ben söyleyebilirim diyor yani. Ben 20. asırdayım ve ben profesörüm. Muhammed ise 6. 7. asırda ve ümmi bir insan. O bunu söyleyemez. Bu onun söyleyebileceği bir şey değil. Buradan anlıyordu ki o Allah'ın Resulüdür. Onlar ilimde derinleştikçe bunlar bulacaklar. Efele yu'minun, hala iman etmeyecekler mi? Bunları buldular. Nice bilim adamları Kur'an'ın dediğini gerçekleştiğini gördü. Bunları buldular. Peki iman ettiler mi? Birçoğu iman etmediler. Neden? Çünkü Hristiyanlık insanları dinden soğuttu. Safsata gibi görüyorlar. Hristiyanlık çok zarar verdi. İnsanlardaki din duygusunu bitirdi. Ve Yahudilik, değiştirilmiş Tevrat, değiştirilmiş İncil, dine, hakiki dine çok zarar verdi. Her yanlış doğrunun önünde engeldir. Bu yanlışlar doğrunun yayılmasını engellediler. Bu yanlışlar insanları dinden soğuttular. Bugün de mesela bir şey bilmeyen, din adına konuşan, bir şey bilmeyen, her şeye haram diyen ya da her şeye, herkese kafir diyen, yanlış din anlayışları insanları soğutmuyor mu? Her tarafa bomba atan din anlayışları insanları soğutmuyor mu? Aynen öyle. Yanlış din insanları hakiki dinden soğutur. Onlar iman etmezler mi? Her ne kadar kötü örnekler varsa da hakiki din meydandadır. Yanlış dinler varsa da doğru din o da mevcuttur. O halde yine de iman etmek zorundadırlar. Kıyamet gününde ya Rabbi falanlar yanlış din ortaya koymuşlardı. Ben o yüzden dinden, hepsinden, bütün dinlerden soğudum deseler de kabul edilmeyecek. Ya Rabbi Müslümanların içerisinden yanlış Müslümanlar vardı. Beni dinden imandan soğuttular dese de kabul edilmeyecek. Gerçek din mevcuttur. Yanlışları görüyorsun. Neden doğruları görmüyorsun? Hiç mi doğru Müslüman göremedin? Hadi göremedin, Kur'an'ı da mı görmedin? Kur'an'daki İslam'ı anla. Haydi yanlış din anlayışlarını gördün ama doğru dini anlatan hiç kimse görmedin mi? Hadi görmedin, Kur'an'ı da mı duymadın? Efela yu'minun, başkalarına kızıp da yorganı mı yakacaklar? Bitlere kızıp yorgan mı yakacaklar? Yanlış dinlere kızıp da tüm dinleri mi inkar edecekler? Marx'ın dediği gibi, din halkın afyonudur mu diyecekler? Afyon olan dinleri gördükleri için, İnsanları uyutan, hakikatleri konuşmayan dinleri, safsataları, insanları sömüren, burjuvanın emrine veren, devlet ne yaparsa yapsın onlara itaati emreden, yanlışlara karşı mücadeleyi öğretmeyen, o yanlış dinlere kızıp da gerçek dinden de mi uzaklaşacaklar? Her zaman güçlülerle beraber olan, güçlülerin konuş dediğini konuşan, konuşma dediğini konuşmayan, o sahtekar hocaları görünce dinden imandan mı soğuyacaklar? Bir takım yerlerle irtibat halinde olan, bir takım yerler namına çalışan, güçlülerin dediğini diyen, onlara kızıp da tüm dinden mi soğuyacaklar? Eğer böyle yaparlarsa ebedi cehenneme giderler. Yanlış dine bakıp da dinden soğumak caiz olamaz. Doğru din meydandadır. Doğru din olmasaydı yeryüzünde, o zaman hadi bu bir yere kadar kabul edilebilirdi. Ya Rabbi, doğru din yoktu, ben de yanlış dinlere baktım, dinden soğudum denilebilirdi. Ama doğru din mevcut olarak duruyor. Efela yu'minun, o halde iman etmeyecekler mi? Bu ayetleri görüyorlar. Kur'an'ın kelamullah olduğunu anlamaları gerekir. Hala iman etmeyecekler mi? وَجَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَم۪يدَ بِهِمْ Ve yeryüzünde sabit dağlar kıldık, yani yarattık. Onları sarsar diye. Yani yeryüzü onları sarsar diye. Yani yeryüzünde sarsıntı olmasın diye. Demek ki sabit dağların yaratılmasının maksadı depremleri engellemek. Çünkü yeryüzü dediğiniz taş, toprak, kaya tabakası 30 kilometre kadar. Onun aşağısı mağma tabakası. Şu gördüğünüz kara dediğimiz şu yeryüzü aslında mağmanın üzerinde duruyor. Hareket halindedir. Aslında mağmanın üzerinde durmaktadır. Denizin üzerinde gibi düşünün. Bir büyük bir kaya düşünün. O kaya denizin üzerinde. Bir gemi düşünün. Büyük bir gemi suyun üzerinde. Aslında kara parçası dediğiniz budur. Dolayısıyla her an sarsıntı olmalı ve sürekli deprem olması gerekir aslında. Neden sürekli deprem olmuyor? Sadece bazı zamanlarda Allah Azze ve Celle ceza olarak deprem yaratmaktadır. Aslında daima deprem olması gerekir. Ama sürekli deprem olmuyor çünkü dağlar var. Dağlar sabitliyor. Karaların bir o tarafa bir o tarafa gitmesini engelliyor. Ama belki milim milim kayıyor. Milyarlarca yıl içerisinde karalar, kıtalar birbirinden uzaklaştılar. Milim milim birbirinden uzaklaştılar. Ve Allah Azze ve Celle dağlar yaratmak suretiyle bu uzaklaşmayı durdurdu. Bu sarsıntıyı durdurdu. Başka bir ayette buyuruyor ki, vel cibale evtâde, dağları da kazık gibi. Yani yarattık. Dağlar da kazık gibi çakıldılar. Siz dağların görünen kısmını görüyorsunuz. Bilim adamları diyorlar ki, hayır, dağların görünen kısmı değil. Ondan çok daha fazla aşağıda var. Görünmeyen kısmı. 30 kilometrelik karayı, toprak kaya tabakasını daha da aşağısına inmektedir. Dünyanın merkezine doğru 6400 kilometre yarı çapı. Oraya doğru adeta raptiye gibi, kazık gibi kazığı çakarsınız. Düşünün ki büyük bir kazık çaktınız 6400 kilometre aşağıya. Dünyanın merkezine raptiye gibi
tutturulmuştur. Dağlar bu şekilde karaların, kıtaların oynamasını engellemektedir. Yoksa sürekli deprem olurdu. Kur'an böyle buyuruyor. Bilim geliyor diyor ki evet doğrudur. Kur'an'ın dediği gibi dağların görünen kısmından çok daha fazla yerin altında kilometrelerce. Onun sayesinde dünya sarsılmıyor. Ara ara dağların yaratılmış olması tesadüf değil, rastgele değil, bir hesaba göre. Allah'ın hangi işi rastgeledir ki? Sonsuz ilim sahibi ne yaparsa ilimle yapıyor. İlmine yakışır şekilde yapıyor. Bir sineği de yaratsa sonsuz ilmini gösteriyor. Galaksileri de yaratsa sonsuz ilmini gösteriyor. Dağları, taşları da yaratsa sonsuz ilmini gösterecek şekilde yaratıyor. Hiç akla gelir mi? Kim sordu bunu Hazreti Peygamber'e? Dağlar nasıldır diye. Dağlar neden böyle diye. Kim sordu? Kimse sormadı. Ama Allah Azze ve Celle bu meseleye girmek istedi. İleriki insanlar bunu bulsunlar. Araştırsınlar. Dağlar coğrafya ilminin temellerini atıyor Allah. Coğrafyaya teşvik ediyor. Coğrafyayı öğrenin diyor. Dağları inceleyin. Daha evvel de göklerden bahsetmişti. Gök bilimlerine teşvik etmişti. Sonra her şeyi sudan yarattık dedi. Her şeyi sudan canlı kıldık. Can verdik. Su ile can verdik. Böylece insanları hem tıp ilmine teşvik etti, hem biyoloji ilmine teşvik etti. Şimdi burada da coğrafyaya teşvik ediyor. Dağları sarsılmayasınız diye sabit dağlar kıldık. O dağlar sayesinde duruyorsunuz. Dağlar olmasaydı hiçbir şey yerinde durmazdı. Sürekli deprem, ne bina kalır, ne köprü yapılabilir. Dolayısıyla medeniyet diye bir şey olamaz. Ne yaparsan yıkılır, ne yaparsan yıkılır. Böyle medeniyet kurabilir misiniz? Hareketsiz olmazsa bilimsel çalışmalar yapılabilir mi? Hiç kımıldama olmaması lazım ki bilimsel çalışma yapılabilsin. Koskoca apartmanlar yapılabilir miydi sürekli deprem olsaydı? Hem eğer öyle olsaydı depremler şimdikinden çok şiddetli olurdu. Öyle 5, 6, 7, 8 şiddetinde değil. 10, 15, 25, 35. Eğer dağlar olmasa deprem hem sürekli olur hem de çok daha şiddetli olur. Allah Azze ve Celle hem bizi bilime teşvik ediyor. Bunları inceleyin buyuruyor. Hem de üzerimizdeki haklarını bize hatırlatıyor. Ey nankörler! Ey bana ortak koşanlar! Bunları kim yapıyor? لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَز۪يزُ الْعَل۪يمِ Sorsanız aziz ve alim olan her şeyi bilen Allah derler. Madem öyle bunlar yapan Allah, o halde neden Allah'a ortak koşarlar? Hem şirki reddediyor bu ayetler, tevhidi öğretiyor insana, hem de Allah'ın üzerimizdeki haklarını öğretiyor. Ey insanlar, Allah'ın üzerinizde bu kadar hakkı var. Sarsıntı geçirmeyesiniz diye. Yani şu rahat yaşayışınız, sarsıntısız yaşayışınız kendi kendine olan bir şey değil. Bu özel olarak planlandı. Kendi kendine ne olur ki? Bu özel olarak planlandı. Sonsuz ilim ve kudret sahibi tarafından öyle takdir edildi. Hiçbir şey tesadüf değil. Tesadüf kördür. Tesadüfle bir şey olmaz. Milyonlarca harfi karıştırın,
ve bir kitap meydana gelsin. Mümkün mü? Mümkün mü? Tesadüf kördür. Tesadüf olmaz. Tesadüfle bir şey olmaz. Hem olsa bile bir defa olur. İkincisi olmaz. Halbuki görüyoruz, görüyorsunuz ki her gün olmaktadır, her saniye yenileri yaratılmaktadır. Bazı varlıklar ölmektedir, yerine yenileri gelmektedir. Ve bu düzen sürekli devam edip gitmektedir. Tesadüf olamaz. Şu salona geldiğinizde, tahtada bir yazı, duvarda bir yazı gördüğünüzde, bir harf görseniz, sadece bir harf, hatta bir nokta görseniz, kendi kendine olmuştur der misiniz? Kendi kendine olmuş olabilir diyecek bir akıllı varlık var mıdır? Karın üzerinde bir ayak izi görseniz, ayakkabı izi, bu kendi kendine olmuştur diyecek bir varlık var mıdır? Bir ayak izi kendi kendine olmuyor. Bir nokta kendi kendine olmuyor. Şu mükemmel nizam ve devam ediyor bu nizam, hiç bozulmuyor. Bunun kendi kendine olmasına mümkün diyecek bir akıllı insan var mıdır? Bunu diyenin aklı olabilir mi? Bir nokta kendi kendine olmazken böyle bir nizam yaratılacak kendi kendine tesadüfen. Halbuki her şey eski halini korur. Bilim de bunu söylüyor. Her şey ilk halini korur. Dışarıdan bir güç etki etmedikçe yer değiştirmez, şekil değiştirmez, hiçbir şey olmaz. Bunu fizik söylüyor. Nasıl olur da kendi kendine olduğunu ya da tesadüfen olduğunu iddia edebilirler? Kur'an her şeyin hesapla olduğunu anlatıyor bize. Sarsılmayasınız diye, onları yani insanları sarsmasın diye sabit dağlar yarattık. Bunun tesadüf olmadığını anlatıyor Allah Azze ve Celle. Allah daha ne yapsın? Bir tek yapmadığı şey kendini göstermektir. Bir yapmadığı odur. O da imtihan olsun. O kadar da olsun. O kadar da olsun. Adeta kendini göstermektedir. Hangi akıllı insan elmanın kendi kendine olabileceğini söyler? Hangi akıllı insan mevsimlerin arka arkaya düzenli bir şekilde gelmesinin tesadüf olabileceğini söyler? Hangi akıllı insan gece ve gündüzün arka arkaya gelmesinin tesadüf olabileceğini söyler? Hangi akıllı insan hayvanların, insanların, şu mükemmel varlıkların kendi kendine olabileceğini söyler? Bunu ancak bir akılsız söyler. Bunu ancak kör olmak isteyen söyler. Güneşi görmek istemeyen söyler. Ben Allah'ı ispata gerek görmem. Bakmayın bu meseleye az bir şey girdiğime. Allah'a ispata gerek yoktur. Güneşi ispata benziyor. Ben onlara diyorum ki, siz bana bir noktanın kendi kendine olabileceğini ispat edin. Ben de size Allah'ı ispat etmek zorunda kalayım. Önce siz ispat edin. Bu kadar varlıklar varken benim ispata ihtiyacım yok. Bu kadar mükemmel varlıklar ve bu kadar mükemmel bir düzen. Bu varken benim ispata ihtiyacım yok. Ama eğer birisi bu tesadüfen olmuştur diyorsa, tesadüfen bir noktanın olabileceğini ispat etsin. Edemeyecek. O halde benim Allah'a ispat etmeme gerek kalmadı. Mesele bitmiştir. Bir nokta kendi kendine olamıyorsa artık Allah'a ispata gerek yoktur. Allah kendisini sonsuz kere sonsuz ispatlamaktadır.
ispatı hacet olmayacak kadar ispatlamaktadır. Bir matematik profesörünün matematikçi olduğunu ispatlamaya gerek var mı? Adamın hayatı matematik zaten. Şimdi bu adama, bu adamın kendini ispatlamasına gerek yok. Birisinin de ispatlamasına gerek yok. Adamın zaten matematikçi olduğu meydandadır. Matematik profesörüdür. Onu bile ispata gerek görmüyoruz. Nasıl olur da kainatın sahibini ispatlamaya gerek görebiliriz ki? Allah bu ayetleriyle Müslümanlara da olmayanlara da birçok hakikatleri hatırlatmaktadır. Kendinin bize olan merhametini de bize anlatmış olmaktadır. Ey insanlar, sadece yaratmış bırakmış olsaydım, ol deyince oldururdum. Sadece yaratmadım. Aynı zamanda bir düzen kurdum. Sadece düzen de kurmadım. Aynı zamanda size karşı merhamet duydum. Merhametimi anlayın. Size zarar vermesin diye dağlar yerleştirdim. Ve bundan sonraki ayetlerde de Allah Azze ve Celle merhametini anlatmaya devam ediyor. Ve ce'anne fîhâ ficâcen subûlem. Ve sonra o dağların arasından da geniş yollar kıldık. Leallehum yehtedûn. Umulur ki yollarını bulurlar diye. Bu iki manaya gelir. Demek Allah Azze ve Celle dağlar arasından yolları bunun için yaratmış. Memleketler arasında yol yapılabilsin diye. Yoksa medeniyet olmaz. Yol olmazsa nasıl medeniyet kurulacak? Elbette yol demek medeniyet demek değil ama medeniyetin içinde yol da vardır tabii ki. Bir memlekette medeniyetin olması için tabii ki yollarının da olması lazım. Şehirler arasında mal gelecek gidecek. İnsanlar seyahat edecek. Başka memleketleri görecek. Allah'ın başka varlıklarını görecek. Başka bitki örtülerini görecek. Başka hayvanları görecek. Başka insanları görecek. Dünyanın büyüklüğünü görecek. Ve Subhanallah diyecek, imanı kuvvetlenecek. Hep kendi memleketinde kalanlar, dışarıya çıkmayanlar, başka şeyler görmeyenler, başka insanlar, başka kültürler, başka bitkiler, başka hayvanlar, görmeyenler, başka mevsimler, görmeyenler, bunlar kendi memleketinde uzun süre kalanlar körleşmeye başlarlar, görmez hale gelirler. Başka bir memlekete gittiği zaman o memleketin insanına bakar, hayvanına bakar, bitkisine bakar, her şeyine bakar, dağlarına, taşlarına bakar. Böylece canlanır, kendisine gelir. O yüzden seyahat lazımdır. Seyahat gereklidir. O yüzden İmam Şafii diyor ki, aslan ininde durdukça avlanamaz, çıkınca avlanır. Seyahat edin yani. Su durdukça pis olur, akınca temiz olur. Akın yani. Su gibi akın, başka memleketlere gidin. Farklı kültürler görün, farklı insanlar tanıyın, farklı bitkiler görün, farklı hayvanlar görün, Subhanallah deyin. İmanınız kuvvetlensin ve aynı yerde kala kala tembelleşirsiniz. Tembelleşmekten kurtulun. O yüzden ayette onu özellikle belirtiyor. Dağları yarattık ve dağların arasından da yollar yarattık. Başka memleketlere gidebilmeniz için, medeniyet kurabilmeniz için seyahatler edebilesiniz diye. لَعَلَّهُمْ يَهْدَدُونَ Ta ki yol bulasınız. Yol bulasınız diye. Bu bildiğimiz yol manasına da gelebilir. Yol bulmamız için Allah Azze ve Celle böyle bazı yerlerde yarıklar meydana getirdi. Boğazlar meydana getirdi. çeşit çeşit yollar meydana getirdi ve insanların birbirleriyle görüşmelerini sağladı. Hem bu manaya gelmektedir, hem de لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ikinci mana olarak da, yani belki bunu böyle görürsünüz, adam olur iman edersiniz, iman ederler diye. Hakikati görürler, muhtedi olurlar, hidayete uğrarlar diye. Belki görürler ve Allah'ın rahmetini görürler. Dağların arasından yollar yarattığını görürler. Rahmeti görürler de belki imana ulaşırlar, muhtedi olurlar diye. Allah Azze ve Celle hem kullarına olan merhametini gösteriyor. Sizin sarsılmamanız için dağlar yarattık. Yolunuzu bulabilmeniz için yollar yarattık. Ve size böyle kitap göndererek, bunlardan bahsederek Allah'ın üzerinizdeki haklarını anlamanızı sağladık. Ve bu şekilde umulur ki hidayete ulaşırsınız diye. Allah yapması gerekeni yaptığını anlatıyor bize. Ben yapmam gerekeni yaptım ey kullarım buyuruyor. Ben yapmam gerekeni yaptım. Yaşamanız için gökleri yeri ayırdım. Yaşayabileceğiniz bir dünya meydana getirdim. Her şeyi sudan yarattım. Sarsılmayasınız diye dağlar yarattım. Aralarından yollar yarattım. Daha sonra ayetlerde sizi gökten muhafaza ettim. Gökyüzünden başınıza taşlar yağmasın diye. Uzaydan meteorlar başınıza mermi gibi kaya parçaları yağmasın diye sizi gökyüzünden de korudum. Altınızdan koruduğum gibi. Altınızdan koruyorum. Şu tabaka, toprak ve kaya tabakası olmasa cehennemin üzerindeyiz biz. 30 kilometre altımız cehennem. Sizi aşağıdan koruyorum. Cehennemin üzerindesiniz. Ama bak rahat rahat yaşıyorsunuz. O yüzden aşağı indikçe sıcaklaşır. Çünkü mağmaya yaklaşıyorsunuz. Sizi aşağıdan koruyorum. Sizi yeryüzünden koruyorum. Dağları yerleştiriyorum. Sarsılmanızı engelliyorum. Sizi yukarıdan koruyorum. Meteorların başınıza mermi gibi yağmasını engelliyorum. 10 bin kilometrelik atmosfer tabakasını yarattım. Meteor atmosfere girdiği zaman paramparça oluyor. Saatte en az 1800 kilometre hızla giriyor. Uçakların normal uçakların 2,5 katı süratle giriyor ve paramparça oluyor, toz duman oluyor. Eğer atmosfer tabakası olmasaydı, ay gibi atmosfersiz olsaydık hayat mümkün olabilir miydi? Daima milyonlarca meteor atmosfere girmektedir. Ama çoğunluğu küçüktür. Mermi kadar. 1800 kilometre hızla girmektedir. Küçüktür ama mermi de küçüktür. Ama adamı perişan eder. Mermiden daha hızlı gelmektedir. Eğer Allah atmosfer tabakasını yaratmasaydı, hayat mümkün olabilir miydi? Her tarafa makineli tüfek gibi mermiler gelecekti. Meteorlar, makineli tüfekten çıkan mermiler gibi. Bütün dünyanın makineliyle tarandığını düşünün. Yaşayabilir misiniz? Sizi aşağıdan, bulunduğunuz yerden ve yukarıdan her türlü koruyorum ey kullarım. Buyuruyor Allah. Bir taraftan bilime teşvik ederken, bir taraftan rahmetini gösteriyor. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Allah'ım senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.